Ayrım 27. Sayfa 272. 9. Çukurova'da savaşçı kadınlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında Çukurova ve Toroslar'da Fransızlara karşı Türk gönüllü müfrezeleri tarafından güçlü bir direniş gösterilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda İçel adlı kitapta bu direnişin Mersin ili sınırları içinde geçenlere örnekler verilirken kadınların bu savaşa katkıları da anlatılmaktadır. Buna göre 6 Mart 1920 sabahı Emin Arslan komutasındaki Kuvayi Milliye müfrezesi geceyi Uzunburç'ta geçirdikten sonra yoluna devam etmiştir. Özellikle bir şehit anası olan Arif Ağa kızı Gülsüm teyzenin omuzunda silahı ile müfreziye katılması manzarayı bir kat daha yüce kılmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda İçel tarihini yazma komitesi, Kurtuluş Savaşı'nda İçel, sayfa 140. 19 Nisan 1920 günü yapılan ve Fransızların geriye çekilmek zorunda bırakıldığı İçme Savaşı'nda geri köylerden gelen kadın erkek 500 kadar silahlı silahsız halk büyük bir heyecanla savaşa katılmış ve müfrezenin başarısına yardım etmiştir. Kadınlardan cephelerde dövüşen erkeklere azık taşımış olmaları ve gerekirse savaşı idare eden komutan tarafından verilecek her vazifeyi yapacaklarını hep bir ağızdan söylemeleri üzerine müfreze komutanı, "Sizler bu kuvveti bizlere verdikçe düşmanı yurdumuzdan kovacağımıza inanıyorum, sağ olunuz," demiştir. Kurtuluş Savaşı'nda İçel, sayfa 205. 22 Temmuz 1920'de yapılan Gudubes Savaşı'nda diğer savaşlarda olduğu gibi Ulaş Beylerle ailesinden Emine Hatun ile savaşı duyan köylü kadınlar su ve azık getirmek ve savaşanları teşvik etmek suretiyle milli görevlerini büyük bir feragat ve cesaretle yapmışlardır. Kurtuluş Savaşı'nda İçel, sayfa 217. Kitapta 15 Temmuz 1920 tarihli Bağlar Savaşı da anlatıldıktan sonra Türk kadınının metanetini, aynı zamanda vatanseverliğini yansıtan bir menkıbeyi de bu bölüme eklemeyi uygun görüyoruz denilerek mıntıka komutanlığı yapan Yarbay Şemsettin Bey'in Tuğgeneral Tuğbay Salur bir mektubundan şu kısım aktarılıyor. Orası Çukurova değil, kahramanlar diyarıdır. Bunun ismini bu yolda tahsis etmek en doğru harekettir. Ben burada bulunduğum müddetçe bu kahramanlara kumandanlık etmek için hiç zahmet çekmedim. Çünkü onlar ne için silaha sarıldıklarını biliyorlardı. Tarsus Bağlar Muharebesi'nde verdiğim emir mucibince hakikaten cephe gerisinde bulunan binlerce halk silahı olanlar silahlarıyla, silahı olmayanlar bıçak ve sopalarıyla bu muharebeye iştirak etmiş ve bunları 60 yaşındaki Belenkeşlikli Hacı İlyas Ağa kumanda etmiştir. Hacı İshak Ağa haremiyle beraber bulunduğu bu muharebede şehit olmuştur. Hacı İshak Ağa Eshab-ı Keyif Tepesi yamacında metfundur. Eşi Hacı İshak şehit oldu fakat Türk milleti yaşayacaktır diyordu. Bu ilahi ses hala kulaklarımda çınlamaktadır. Ayrıca bu savaşta Ulaş Beylerinden Emine Hanım'ın da diğer Türk kadınlarıyla cepheye koşarak askere su dağıttığını ve mücahitlerin moralini yükseltmek için teşvik edici sözler söylediğini ve bu savaş boyunca cepheden ayrılmamış olduğunu takdirle anarız. Kurtuluş Savaşı'nda İçel, sayfa 230. Mersin-Tarsus arasında bulunan Hacı Talip çiftliği ve istasyonu için verilen 2. Hacı Talip Savaşı anlatıldıktan sonra, Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadınlarının da kendiliğinden görev ve rol almış olmaları bakımından bir olay anlatılmaktadır. Savaşın en şiddetli bir anında erlerin susuzluktan ağızları kurumuştur çünkü mataraları yoktur. Bu sırada bir kadının, "Vardım yiğitler, dayanın kardeşlerim, su getirdim size," diyen sesi duyulur. Gelen Köle Musalı köyünden Hacı Cabbar'ın kızı Gülsüm bacıdır. Dereden aldığı 2 testi suyu merkebinin üzerinde getirmektedir. Erler kana kana su içmişlerdir. Bu arada Gülsüm bacı düşmana kurşun sıkmak için bir erden silahını ister. Ancak er yabanı atılacak kurşunumuz yok diyerek vermez. Olayı seyreden müfreze komutanın işareti üzerine silahı alan Gülsüm bacı düşmana doğru 2 el silah attıktan sonra "Artık ölsem de gam yemem," diyerek görevini yapmış olmanın rahatlığıyla eşeğine binerek köyüne gider. Kurtuluş Savaşı'nda İçel, sayfa 233. Tansel, Çukurova'nın Ermenilerin oturduğu ve Türk kuvvetleri tarafından kuşatılan Haçin'de Ermenilerin esir alıp öldürdüğü kişilerden biri olarak Melek Hanım'dan söz etmektedir. Yalpurlu Zade Gafur Efendi'nin eşi olan Melek Hanım'ın buradaki Ermeni zulümleriyle ilgili olarak yazdığı bir destan, onun şehit düşmesinden ve Haçin'in Türklerin eline geçmesinden sonra bohçasında bulunmuştur. F. Abdullah Tansel, İstiklal Harbi'nde nokta nokta, sayfa 43-46. 10. Aydın Kuşatması'nda Kadınlar. Enver Behnan Şapolyo Ege'de Kuvayi Milliye'ye katılan efeleri sayarken bunlar arasında kadınlar da vardı. Bilhassa kadınlardan İmamköylü Çete Ayşe çok cesur idi bilgisini veriyor. Enver Behnan Şapolyo Kuvayi Milliye Tarihi Gerilla sayfa 76. Onun 1922'de yazdığı Yörük Ali yazısında ise şöyle deniyor. Yörük Ali'nin adı her tarafta dolaştı. Başına daha çok kızanlar toplandı. Bunlar arasında birçok kadınlar vardı. Hepsi silahlıydı. Bunlar içindeki Emir Ayşe yaman bir çeteciydi. Bu Emire olacaktır. Çok cesur bir nişancıydı. Enver Behnan Şapolyo, İstiklal Savaşı Edebiyatı Tarihi, Nesirler ve Şiirler sayfa 209. Aydın'da savaşçı kadınlar hakkında ilk bilgi Vakit gazetesinde 1919 Ekim ayı ortalarında yer almıştır. Kuvayi Milliye sahasından gelen bir doktorun şayanı dikkat beyanatı başlıklı yazı içinde konumuzla ilgili kısım şöyledir. Kuvayi Milliye'nin en dikkat çekici yanı kadınlardan oluşan müfrezelerdir. Yurtlarını savunmak ve Yunanlılardan intikam almak için silahlanan mücahideler başlarındaki örtüye rağmen pek heybetli bir manzara arz etmektedir. Bunların en meşhurları Şerife Ali ile Ayşe'dir. Şerife Ali'nin ismi sahibesinin fevkalade kahramanlığından dolayı Şerif Ali'ye çevrilmiştir. Ateş altında muharebe eden kadınlardan başka geri hizmeti bütünüyle kadınların elindedir. Levazım işlerini pek iyi idare etmekte, muhariplere su, ayran ve süt taşımakta, muharebe ederken terlerini silmekte ve yaralarını bağlamaktadırlar. Erlere ve bilhassa hasta ve yaralılara pek iyi bakılmakta, yaralılara baklava börek yedirilmektedir. Her şey temin edilmiş, her şeyi düşünülmekte bulunmuştur. Mücahit kadınlardan birine yan gözle bakanların gideceği yer nokta noktadır. Okunamıyor. Kuvayi Milliye arasında bulunmuş bir adam bu halleri gördükten sonra mutlaka şevk, iman ve itimat ile dönmektedir. Vakit sayı 699, 13-10-1919 sayfa 1. İzmir Kuvayi Milliye nezdinde. Savaşçı kadınlar, Arif Oruç'un 1919 yılı sonbaharında Tasviri Efkar'da yayımladığı röportajlarında da yer almaktadır. Onun Demirci Mehmet Efe'nin karargahında görüştüğü kadınlardan Emire Ayşe, sonradan Binbaşı Ayşe ve Çete Ayşe hakkında bilgiler aşağıda verilecektir. Onun görüştüğü diğer bir kadın da Şerife Ali Kübera'dır. Bu kız henüz 17 yaşındadır. Tıknaz, alçak boylu, sıtmanın tesirinden sararan uçuk çehresinde manevi bir asalet vardır. Derin ve manidar bakmaktadır. Yakındaki çiftlik köyündendir. Yalnız babası vardır. Aydın Savaşı'ndan sonra köşkte asker olmuştur. Ona henüz savaş nasip olmamıştır. Kısmet olursa savaşa girecektir. Bu görüşme yapılırken silahıyla oynamaktadır. Arif Oruç, Tasviri Efkar, sayı 2917, 30-11-1919'dan Yücel Özkaya, Milli Mücadele'de Ege Çevresi, cilt 2, sayfa 42. Aydın'ın Yunanlılardan geri alınması için yapılan 28-30 Haziran 1919 tarihli çarpışmalar hakkında bilgi verilirken de şöyle deniyor. Efelerin Aydın'a akınını gören Baltaköy ve civarı kadınları omuzlarında su testileri, çocuk ihtiyar binlerce köylü silahlı silahsız baltalı çifteli efelerin peşine takıldılar. Bu manzara tam bir halk ayaklanmasıydı. Kurşun yağmuru altında önde efeler, arkalarında halk ilerliyorlardı. Elinde mavzeri ve göğsünde fişekleri olan zeybek kadınları da vardı. Bunlardan Mehmet Çavuş adı verilen Ayşe, Şerife, Aliye, efelere rekabet edercesine ön safta çarpıştılar. Bu istiklal mücahitleri 29 Haziran sabahından akşamına kadar çarpışa çarpışa Aydın'ın önüne geldiler. Enver Behnan Şapolyo, Kuvayi Milliye Tarihi Gerilla sayfa 82. 57. Tümen Kumandanı M. Şefik Aker kitabında Aydın kadınlarının cesaret ve kahramanlıklarını anlatıyor. Bulunduğumuz köprü başının hemen yakınında Baltaköy adında bir köy vardı. Köyün kadınları, çocukları da muharebeyi seyrediyorlardı. Ansızın bu köyden birçok kadın sesi işittik ve köy kadınlarına dikkat çekici telaş eserleri gördük. Kadınların bu seslerini köy içinde gidip gelmelerini muharebeden korktuklarına yorduk. Boşuna korkmamalarını ve yerlerinde oturup bir tarafa gitmemelerini tembih için emir çavuşumuzu köye koşturdum. Çavuş köye gitti geldi. Köydeki bu telaşın ne olduğunu çavuştan sorduk. Meğer çok yanlış tahmin etmişiz. Muharebeyi temaşa eden ve büyük harpte Çanakkale, Galicia, Romanya, Kafkasya, Irak, Filistin cephelerinde bundan daha çok şiddetli muharebelerde kaybettikleri evlatlarını, kocalarını, kardeşlerini hatırlayan bu metin ve mukaddes kadınların arasından vazife şinas bir Türk anası, muharebenin seyrine koyulan köy kadınlarını kahramanca bir haykırma ile ikaz etmiş. Düşmanın ateşi, güneşin sıcağı altında müteessir olan ve Türklük, Müslümanlık şerefi uğruna düşmana saldıran erkeklerin mücadelesine iştirak etmelerini, savaşçılara su, ayran, ekmek ve yemek taşımalarını ve düşmana karşı kendilerine gayret ve kuvvet vermelerini tavsiye etmiş. İşte seslerin ve faaliyetlerin mahiyeti bu imiş. Bütün köyün kız, kadın, genç, ihtiyar ne kadar dişi aslanı varsa aynen çömleklerini, su testilerini, saç ekmeklerini ve katıklarını alarak ve omuzlarına vurarak kafile kafile harp meydanına doğru yürüdüler. Büyük bir vakar ve sükunetle önümüzden geçerlerken Türk kadınının bu fedakarlığını takdiren gözlerin yaşarmaması mümkün değildi. Baltaköy'ün kahraman kadınları bütün gün akşama kadar bu fedakarca hizmeti düşman ateşinden hiç korkmayarak yerine getirdiler. Bu aslan kadınların birçoğu engellere rağmen ateş hattına kadar dahi sokularak savaşçılara su, ekmek ve gayret verdiler. Baltaköy gibi umurlu istikametinden ilerleyen kuvvetlerimize de köylü Türk kadınlarımızın aynı fedakarlıkları gösterdikten başka Ayşe, Emine, Fatma gibi genç ve hatta kız köylü kahramanlar silahlanarak kim bilir hangi savaş meydanında şehit olan kocalarının, babalarının intikamını almak üzere yetimlerini komşularına bırakarak Aydın Harbi'ne fiilen iştirak ettiler. Savaş alanına girmeyen diğer Aydın köylü Türk kadınlarımız da savaşın başlamasıyla beraber savaşçılara kendiliklerinden ekmek ve yiyecek yetiştirmek için kollarını sıvadılar. Pişirdiler ve köyün ihtiyar erkekleriyle dağıtmak üzere köprü başına gönderdikleri gibi Aydın'ın doğusundaki savaşçılara da aynı biçimde gönderdiler. Varlıklarıyla iftihar ettiğimiz köylü Türk kadınının Aydın muharebelerindeki hizmetini iftiharla anarım. M. Şefik Aker, 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, sayfa 111-112. Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, sayfa 69. Aynur Mısıroğlu, sayfa 84. Artık doğrudan doğruya cephede savaşmış ve bu nedenle ün kazanmış kadınları anlatmaya geçebiliriz. 11. Cephede Çarpışan Kadınlar. Burada anlatacağımız kadınların bir kısmı sade bir asker veya çetecidir, bir kısmı birliklere komuta etmişlerdir. Çoğu zamanında kamuoyu tarafından tanınmışlar, bir kısmı gazetelere mülakatlar vermişlerdir. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephede çarpışan kadınlar bu bölümde adları geçen kadınlardan ibaret değildir. Atsız kahramanları veya haklarında çok az bilgi bulunanların bir kısmına yukarıda değinilmiştir. Öte yandan özellikle Erzurumlu Kara Fatma, Binbaşı Ayşe, Çete Ayşe, Gül Hanım kadınlardan birlikler oluşturduğuna göre Kurtuluş Savaşı'na silah kuşanan kadınların sayısı yüzlerce, belki bine yakındır denilebilir. A. Ajitatör ve örgütçü Halide Onbaşı. Halide Edip, Kurtuluş Savaşı yıllarında hizmet etmiş hangi kadın grubuna girer? Kanımızca o, bir kadın hatip, bir yazar, bir Hilal-i Ahmerci olmakla birlikte aynı zamanda silah kullanmamış da olsa cephenin en ileri saflarında görev almış silahlı bir gözlemci ve ajitatördür. Türk Kurtuluş Savaşı'nda kadın denince akla ilk önce onun adının gelmesi, her alanda görev almış olduğu kadar yüksek öğrenim yapmış, yurt dışına çıkmış, davasında kararlı ve yetenekli bir kadın olmasındandır. Onun hayatı ve edebi kişiliği hakkında birçok kaynakta bilgi bulunduğu için burada daha çok Kurtuluş Savaşı'ndaki yerinden söz edilecektir. 1882 doğumlu olan Halide Edip anılarını 1918'e kadar Mor Salkımlı Ev, 1918'den 1923'e kadar ise Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı kitabında anlatmaktadır. Yazar olarak adına ilk kez 1897'de rastlanmıştır. İlk imzası Mader adlı bir romanın çevirisinde kullanılmıştır. 6 yaşında okula başlamış, 1893'te Amerikan Koleji'ne yazılmış, kısa süre sonra buradan ayrılarak özel dersleri almıştır. 1901'de koleji bitirir bitirmez hocası ünlü matematikçi Salih Zeki ile evlenmiştir. 1908'de Tanin'de yazmaya başlamıştır. 31 Mart olayında Mısır'a kaçmak zorunda kalmıştır. İngiltere'ye geçmiş, 1909'da yurda dönmüştür. Ertesi yıl eşinden ayrılan Halide Edip, Türkçülüğü benimseyerek Türkçülerin toplandığı Türk Yurdu dergisinde yazmaya başlamıştır. 1911'de yeniden İngiltere'ye gitmiştir. Yurda döndüğünde Evkaf okullarını teftişle görevlendirilmiştir. 1916'da Cemal Paşa'nın çağrısı üzerine yeni okullar ve yetim yurtları açmak için Suriye'ye gitmiş, Beyrut, Lübnan ve Şam'da kız okulları müdürlüğü yapmıştır. 1917'de Adnan Adıvar'la evlenmiştir. 1918'de Wilson Prensipleri Cemiyeti'nin kurucularındandır, Vakit gazetesinde yazmaktadır. 11. sayısından sonra Büyük Mecmua'nın baş yazarıdır. 1919'da İstanbul'daki aydınların çoğunluğu gibi Amerikan mandası taraftarı olmuş, bu düşünceyi hararetle savunmuş, Mustafa Kemal Paşa ve Sivas Kongresi'ne de kabul ettirmeye çalışmıştır. İzmir'in işgali üzerine konuştuğu İstanbul mitingleriyle efsaneleşmiştir. 1919 yılı güzünde son Osmanlı Mebuslar Meclisi için yapılan seçimlerde değişik yerlerde ona da oy çıkmıştır. Halide Edip, 1. Meşrutiyet, Balkan ve 1. Dünya Savaşları döneminde kamuoyu gözünde önemli bir yer edinmişti. Fakat asıl ününü İzmir'in işgali üzerine İstanbul'da yapılan mitinglerde, özellikle 30 Mayıs 1919 günü büyük bir kalabalığın katıldığı Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmasıyla kazanmıştır. Burada kalabalığa yemin ettirmiştir. Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmasıyla ihtiyar subayları ve çok genç efendileri hıçkırıklarla ağlatan bu kadındır. İkdam Sayı 8842, 27-10-1921, sayfa 3, Anadolu'da Kadın ve Halide Edip Hanım. İstanbul'dan Lyon'da yayımlanan bir gazeteye gönderilen mektupta Halide Edip'in Amerika'nın Türkiye aleyhine savaşa girmesini önlediği ileri sürülmektedir. Mektupta onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptığı da yazılmaktadır ki doğru değildir. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali üzerine eşi Adnan Bey ile birlikte Anadolu'ya geçmiş, yolda Yunus Nadi ile birlikte Anadolu Ajansı'nın kuruluşunu kararlaştırmışlardır. 3 Mayıs 1919'da kurulan ilk Anadolu hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan ve daha sonra Meclis 2. Başkanlığı görevinde de bulunan eşi Doktor Adnan Bey ile birlikte Ankara'da etkili görevler almıştır. Ankara'ya gelen yerli ve yabancılar onunla da görüşmektedirler. İstanbul'da kurulan Nemrut Mustafa Divanı'nın idama mahkum ettiği 6 kişiden biridir ve divan-ı harpte yargılama konusu olan tek kadındır. Nemrut Mustafa başkanlığındaki bir numaralı divan-ı harbin 11 Mayıs 1920 günü idamına, firarda olanların mallarına el konulmasına karar verdiği kişiler şunlardır: Mustafa Kemal Paşa, Kara Vasıf Bey, Ali Fuat Paşa, Alfred Rüstem Bey, Doktor Adnan Bey, Halide Edip Hanım. Padişah bu kararları 24 Mayıs 1920 günü onaylayacaktır. Aynı divan-ı harp 6 Haziran 1920 günü de Albay İsmet Bey, Bekir Sami Bey, Yusuf Kemal Bey, Rıfat Börekçi gibi Kuvayi Milliye önderlerinden 14 kişi hakkında da aynı kararı verecek. Bu da 15 Haziran 1920 günü onaylanacaktır. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Cilt 3, Sayfa 35, 53, 72, 83. Askeri üniforma giyen tek kadın yazar. İstiklal mücadelesi hissi bende bir çeşit kutsal delilik haline almıştı. Artık şahıs olarak yaşamıyordum. Bu milli kutsal deliliğin bir parçasından ibarettim. 1922'de İzmir'i aldığımız güne kadar benim için hayatta başka hiçbir şeyin önemi kalmamıştı, diyen Halide Edip, silah kullanmasını öğrenmiş, 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yaralıları ziyaret için Eskişehir'e gitmiş ve çalışmıştır. Türk'ün Ateşli İmtihanı, sayfa 27. 1921 Haziran'ında Eskişehir Hastanesi'nde görev almıştır. Hakimiyeti Milliye, 14-7-1921, sayfa 2. Halide Edip Hanım Efendi, Eskişehir Hastanelerinde vazife yapmak üzere dün akşam üzeri Eskişehir'e hareket etmiştir. Cephede görev istediğini telgrafla Mustafa Kemal'e bildirince kendisine verilen 18 Ağustos 1921 tarihli yanıtta, ordu safları arasında vatanımızın müdafasında fiilen iştirak için şiddetli istekle vuku bulan vatanperverce müracaatınız orduca memnuniyetle karşılandı. Fiili askerlik hizmetine kabul ve Garp cephesine memur edildiğinizi tebliğ ederim. İlk vasıta ile cephe karargahına müracaat ve oradan görevinizi öğrenmeniz rica olunur, denilmiştir. Batı cephesi karargahında 2. şubede onbaşı olarak çalışmış, sonra çavuş, İzmir'in kurtuluşu sırasında da başçavuşu olmuştur. Adı var, Türk'ün Ateşli İmtihanı, sayfa 179 ve devamı. Yakup Kadri, gelip geçmiş Türk muharrirleri içinde bir kadın fantezisi telakki edilse bile, askeri üniforma giyerek hiç olmazsa müşahit sıfatıyla İstiklal Harbi'ne iştirak etmiş tek insan varsa bu kadındır demektedir. Cumhuriyet, 19.3.1937'den İnci Engin'in, Halide Edip adı var, sayfa 28. Türkiye'de ilk kadın kuruluşu olan Teali-i Nisvan Kulübü'nü, Kadının Yükselmesi Derneği, o kurmuştur. Baykan Ayşegül ve Belma Ötüş Basket, Nezihe Muhittin ve Türk Kadını, sayfa 95. Göçmenlere yardım için kurulan hastanede hizmet etmiştir. Ankara kadınlarını Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi'nde örgütleyen ve bu örgütün Anadolu'da yayılmasını sağlayan Halide Edip, Sakarya Savaşı'nın yapıldığı günlerde İstanbullulara bir çağrı yaparak miting alanlarında kendisiyle birlikte ant içenleri Anadolu'ya savaşmaya çağırmıştır. Bu haberi veren gazetelerden İktam onun bu çağrısını Sakarya'nın kan ve ateş dalgaları içinde İstanbul gençlerine hitap eden bir kadın sesi olarak nitelendirmektedir. Hakimiyeti Milliye sayı 285 7-9-1921 sayfa 1. Açık Söz sayı 281 12-9-1921 sayfa 2. İstanbul gençlerine İktam 12-9-1921. Peyam-ı Sabah sayı 11.425 12.9.1921 sayfa 1. Bir iddiaya göre ona bu görevi İstanbul'daki nüfuzunu bilen Mustafa Kemal vermiştir. İktam sayı 8.842 27.10.1921 sayfa 3. Kurtuluş Savaşı sırasında onunla yapılmış röportajlar yayımlanmıştır. Vakit muhabirinin Ankara yakınlarındaki çiftliğinde yaptığı bir röportajda onun özellikle silahları olan ilgisi, atış talimi, cepheye gitme emri alışı, Sakarya Savaşı'na katılıp dönüşü anlatılmakta ve atıyla çekilmiş bir resmi verilmektedir. Vakit sayı 1412 14-11-1921 sayfa 1. Halide Edip, Yunan zulümlerini incelemek için kurulan Tetkik-i Mezalim Komisyonu'nda görev almıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında gördüklerini öykülerine malzeme yapmıştır. Ateşten Gömlek romanında işgal edilen İzmir'den gelen Ayşe'yi milli mücadelenin ve İzmir'in simgesi olarak sunmuştur. Roman, Kurtuluş Savaşı'nın son yılında iktidamda tefrika edildikten sonra 1923'te basılmıştır. İnci Engin'in Edebiyatımızı Akisleriyle Milli Mücadelede Türk Kadını, Milli Mücadelede Türk Kadını sayfa 83. Büyük Taarruz'da da orduyla birliktedir. Vurun Kahpeyi adlı romanında ise Yunan işgalcileriyle işbirliği halindeki gerici eşrafın yurtsever bir kadın öğretmene karşı aldıkları olumsuz tutumu anlatılır. Halide Edip, yeni Türkiye'nin kuruluş temelini oluşturan Meşrutiyet ve Kurtuluş Savaşı yıllarında etkin görevler almış olmakla birlikte, savaştan sonraki rejimin niteliği konusunda Mustafa Kemal'in önderliğindeki ekiple anlaşamayarak yurdu terk etmiş ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında görev alamamıştır. Mustafa Kemal Paşa, 1927'de kaleme aldığı ve CHP kurultayında 6 gün süreyle okuduğu nutukta, savaştan sonra ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında görüş ayrılığına düştüğü kişiler aleyhinde bulunurken, 1919'da bunlardan bazılarının bu arada Halide Edip'in Amerikan mandası istemiş olmalarını da kullanmaktadır. Siyasi bir polemik için bunu anlamak gerekir. Ancak bu tutum Halide Edip'i savaş yılları içinde yalnız Amerikan mandası istemiş biri olarak görmeye, onun Kurtuluş Savaşı yıllarında paha biçilemeyecek hizmetlerini göz ardı etmeye neden olmamalıdır. Halide Edip 1924'te Viyana'ya, iki defa ABD'ye, bir defa Hindistan'a gitmiş, buralarda ders vermiştir. 1950'de Demokrat Parti listesinden bağımsız İzmir milletvekili olmuş, 1954'te siyasetten çekilmiştir. Eşi Adnan Adıvar 1957'de, kendisi de İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yaptıktan sonra 1964'te ölmüştür. Türk edebiyatının sayılı kalemlerinden olan ve roman, öykü, oyun, anı türlerinde birçok yapıtı bulunan Halide Edip Adıvar'ın İstanbul Sultanahmet alanında bir büstü vardır. Profesör Doktor İnci Enginü'nün Halide Edip Adıvar adlı eserinden yararlanılmıştır.